Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم
صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tara Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 14 İsvan 1402, Hicri Kameri 23 Şaban 1445 ve Miladi 4 Mart 2024 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tahran Radyosu muhabiri Sayın Kasım Arcan ile Filistin gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Daha iyi Yaşamak için ve İlahi Önderler isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, Amerikan ordusunu dünyadaki en menfur silahlı kuvveti olarak nitelendirdi. İran ile Cezayir, barışçı nükleer teknolojiden yararlanma hakkına vurgu yaptı. İran İçişleri Bakanı seçimlere katılım oranını %41 olarak niteledi. BRICS, İran'ın Swift'e alternatif önerisini kabul etti. İran ile Vietnam Dışişleri Bakan Yardımcıları görüştü. Ve Gazze'de şehit sayısı 30.534'e yükseldi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Amerikan ordusunu dünyadaki en menfur silahlı kuvveti olarak nitelendirdi. İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi İmam Hasan Müştebu Aleyhisselam Askeri Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada İran'ın güvenliğinin dünyadaki diğer ülkelere ve güçlere bağlı olmadığını vurgularken, ülkenin güvenliği silahlı kuvvetlerin, polis gücünün ve sınır muhafızlarının farkındalığından kaynaklanıyor dedi. Amerikan ordusunu dünyadaki en menfur silahlı kuvveti olarak nitelendiren reisi, dünyadaki hiçbir ordu Amerikan ordusu kadar halk tarafından nefret edilmiyor. Bugün Filistin ve Gazze meselesi tüm insanlığın meselesi haline gelmiş. Dünya Siyonist rejimden, Amerika silahlı kuvvetlerinden ve onların desteklediği kuvvetlerden nefret ediyor ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in El Cezire'yi ziyaretinin sonunda İran ile Cezayir ortak bir açıklama yaparak barışçı nükleer teknolojiden yararlanma hakkına vurgu yaptılar. Cumhurbaşkanı Reis'i ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune arasında yapılan görüşmeler ardından ortak bildiri yayınlandı. Bildirdeki bazı maddeler şu şekilde: İran ve Cezayir Cumhurbaşkanları iki ülkenin siyasi ve ekonomik ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. İkili ilişkilerin seviyesinden ve karşılıklı yapılan görüşmelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren taraflar, çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin geliştirmesi gerektiğine vurgun yaptılar. İran-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının Tahran'da yapılmasına zemin hazırlanmalı. Enerji, bilim ve teknoloji, turizm, medya, spor ve strateji çalışmalar alanlarında bazı anlaşmalar imzalandı. İki taraf, Orta Doğu bölgesinde güvenlik ve barışın tesis edilmesine yönelik çabaların güçlendirilmesinin önemine ve bölgedeki tüm sorunların çözümü için barışçıl çözümlerin benimsenmesi gereğini vurguladı. Filistin meselesine tam destek konusunda İran ve Cezayir kararlı bir duruşa sahiptir. Liderler, Siyonist İsrail'in Gazze şeridindeki savunmasız Filistin halkına ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarına yönelik saldırısını en güçlü ifadelerle kınadı. Gazze'ye yönelik saldırının derhal ve kalıcı olarak durdurulması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Reisi ve Tebbun, uluslararası toplumdan Filistin halkının karşı karşıya olduğu soykırım, etnik temizlik ve açlık konusunda üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirmesini istedi. Cumhurbaşkanı Reisi, 7. Gazze ihraç eden ülkeler forumuna katılmak üzere Cezayir'e gitmişti. Cumhurbaşkanı Reisi dün Cezayir mevkidaşı Tebbun ile görüştü. İkili görüşmenin ardından ülkeler arasında enerji, medya, spor, turizm ve petrol ile gaz alanlarını kapsayan işbirliği anlaşması imzalandı.
İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı İslami Kalabı rehberinin seçimlerin güvenliği ve sağlığına vurgusunu işaretle 1 Mart seçimlerinin tam güvenlik içinde gerçekleştiğini ve bu dönemki seçimlere 25 milyon seçmen oran olarak %41 kişinin katıldığını belirtti. 1 Mart seçimleri başlığı ile düzenlenen basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Baydı, İran'da seçimlerin düzenlenmesinin dünyadaki tüm İran hayranları ve azadi insanları sevindirirken düşmanlar ve sultancıları kızdırdığını vurguladı. İran milletine bir kez daha seçim arenasında parlayarak yeni bir zafere imza attığını söyleyen Bakan Baydı, seçimlere 25 milyon vatandaşın katıldığını, bu dönemki seçimlere katılımın iyi olduğunu kaydetti. İçişleri Bakanı bu seçimlerde çeşitli kişiler ve eğilimler arasında yoğun ve çok iyi bir rekabete tanıklık ettiklerini ve İslam İnkılabı rehberinin seçimlerin güvenliği ve selametine vurgusunu işaretle 1 Mart seçimlerinin tam güvenlik içinde düzenlendiğini belirtti. İçişleri Bakanı sözlerinin devamında tüm icra organları, İrib İletişim Bakanlığı, şehit aileleri ve tüm kesimler ve vatandaşlara seçimler için oluşturdukları bu sahnelerden dolayı teşekkür etti. Bakan Baydı seçimlerin ikinci turunun Nisan ayında düzenleneceğini sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Nasır Kenani, İran'da düzenlenen 12. dönem milletvekili ile 6. uzmanlar meclisi seçimlerini kazanan adayları tebrik ederek, bu seçimler İran halkının anlayışlı katılımıyla güvenli, sağlıklı ve canlı bir ortamda gerçekleşti, dedi. Kenani, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzenindeki Filistin konulu 2. olağanüstü toplantısının yarın yapılacağını duyurdu. Kenani, İslam ülkelerin Siyonist rejimin Gazze halkına yönelik saldırılarının devam etmesini önlemek, savaşı sona erdirmek, Filistin halkına insani yardım gönderilmesine zemin hazırlamak, Siyonistlerin Gazze halkını yerinden etme hedefinin gerçekleşmesini engellemek için ciddi bir karar almaları gerekiyor ifadelerinde bulundu. Kenani, bazı batılı medya kuruluşlarının İran'ın Sudan'ın yardımıyla Kızıldeniz'de bir üs kurmayı planladığı yönündeki iddialarına ilişkin bir soruya, Sudan Dışişleri Bakanı'nın da belirttiği gibi bu iddia siyasi amaçlı ve asılsız bir iddiadır yanıtını verdi. Kenani, İran ve Rusya arasındaki savunma işbirliği hakkında bu konudaki tutumumuzu ve görüşlerimizi defalarca dile getirdik. İran ve Rusya arasındaki askeri ve savunma ilişkileri iki ülkenin ortak çıkarlarının yanı sıra uluslararası yasa ve düzenlemelere dayanmaktadır ifadesini kullandı. Kenani, İran ve Rusya arasındaki savunma işbirliğinin hiçbir ülkeye veya üçüncü bir tarafa karşı olmadığını vurguladı. Kenani, İran-Ermenistan ilişkilerinin yapıcı ve ortak çıkarlara dayandığını ve bölgesel güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesi çerçevesinde olduğunu ifade etti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolifov.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberlere devam ediyor. İran'ın Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Muhsin Kerim'i BRICS İran'ın SWIFT'e alternatif olarak önerdiği mali mesajlaşma sistemini kabul etti dedi. İran'ın Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Muhsin Kerim'i BRICS İran'ın SWIFT'e alternatif olarak mali mesajlaşma sistemin kurulması, FAT ve benzer etkin bir kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele sisteminin yapılması ve üyelere yönelik uluslararası kredi derecelendirme kurumunun kurulması ile ilgili önerilerini kabul etti, dedi. Kerem'e sözlerine devamında İran Merkez Bankası'nın önerileri BRICS grubu, ekonomi bakanları ve Merkez Bankası başkanlarının ilk toplantısında ele alındığı ifadesini kullandı. Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da Ağustos 2023'te düzenlenen BRICS zirvesinde alınan kararla Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Arjantin'den oluşan 6 ülkenin birliğe katılması onaylanmış, ancak Arjantin'in yeni devlet başkanı Javier Milei 30 Aralık'ta Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu mekanizmasından çıktıklarını bildirmiştir.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Vietnam Dışişleri Bakan Yardımcısı Vin Minh Hang ile bir araya geldi. Ali Bakri resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Vietnam Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.
Siyonist rejimin halkı zorla ve aç ve susuz bıraktığı abluk altındaki Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 124 artarak 30.534'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Siyonist rejimin 150 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Siyonist rejim ordusunun son 24 saatte 124 Filistin'i şehit ettiği belirtilen açıklamada toplam can kaybının 30.534'e yükseldi aktarıldı. Son saldırılarda 210 Filistinli'nin yaralanması ile toplam yaralı sayısının ise 71.921'e yükseldi kaydedildi. Açıklamada ayrıca Siyonist rejimin Gazze'de son 24 saatte 13 katliam gerçekleştirdi, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğu ancak işgal güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.
Gazze şeridindeki Filistin Sağlık Bakanlığı yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı İsrail işgali ve ablukası altındaki Gazze şeridinde yaklaşık 1 milyon bulaşıcı hastalık vakası tespit edildiğini belirterek Birleşmiş Milletler'e harekete geçme çağrısında bulundu. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudra yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in Gazze'ye saldırılarına 150 gündür devam ettiğine dikkat çekerek 1 milyona yakın bulaşıcı hastalık vakası tespit ettik. Tedavi için gerekli tıbbi imkanlar mevcut değil. İşgal devleti İsrail kasıtlı şekilde salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açıyor ve tarifi mümkün olmayan bir insani ve sağlık felaketine neden oluyor ifadesini kullandı. Gerekli tıbbi yardımın sağlanmaması halinde durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulunan El-Kudra, Birleşmiş Milletler'e Gazze halkının kurtarması için harekete geçme çağrısı yaptı. El-Kudra, İsrail güçlerinin hastaneleri ve sağlık merkezlerini yıktığını, sağlık personelini öldürdüğü ya da alıkoyduğunu, Gazze'nin kuzeyindeki durumun ise çok daha kötü olduğunu vurguladı. İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 152 sağlık kuruluşunu hedef alarak 31 hastaneyi hizmet dışı bıraktı.
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin Batı Şeria'da şiddet yanlısı 12 İsrailli işgalciden oluşan ilk gruba yaptırım uygulama prosedürlerini başlattığını duyurdu. Meclis Avrupa Birliği Karma Komisyonu'nda konuşan Albares, iki hafta önce açıkladıkları Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet eylemlerinde bulunan Yahudileri durdurma ve onlara yaptırım uygulama konusunda İspanya'nın tek taraflı hareket edebileceği sözünün eyleme geçeceğini bildirdi. Sessizlik ve eylemsizlik her zaman mağdurların aleyhine sonuç verir diyen Albares, Şubat sonunda yapılan Avrupa Birliği zirvesinde Macaristan'ın engellemesiyle Avrupa Birliği'nin ortak karar alamamasının ardından İspanya hükümeti olarak Batı Şeria'da şiddet yanlısı 12 İsrailli yerleşimciden oluşan ilk gruba yaptırım uygulama prosedürlerini başlatma kararı aldıklarını kaydetti.
Siyonist rejimin acil durumlar örgütü Hizbullah'ın bugünkü saldırısında Margilot yerleşkesinde bir Siyonistin öldüğünü, 11 kişinin de yaralandığını duyurdu. Örgüt, Lübnan Hizbullah hareketinin işgal topraklarında yer alan Margilot yerleşkesine düzenlediği geniş çaplı saldırıda bir Siyonist ölürken 10 Siyonistin de yaralandığını bildirdi. İbrani kaynaklar, işgal topraklarının kuzeyinde yer alan bu bölgede yerleşimcilere ait bir aracın zırh delici bir roket ile hedef alındığını, saldırı sonucu bir Siyonistin öldüğünü, 10 Siyonistin de yaralandığını kaydetti. Aynı kaynaklar, Hizbullah'ın Honin yerleşkesinin etrafına da saldırarak bazı Siyonist askerleri yaraladığını aktardı. Kaynaklar ayrıca yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu bildirdi. El Meyadin televizyon kanalı da işgal rejiminin fosfor bombalarıyla Merkaba ve Hula kasabalarını bombaladığını aktardı. El Meyadin muhabiri daha önce de işgal ordusunun Aytaşa bölgesini hedef aldığını bildirmişti. Bu arada Lübnan parlamentosunda direnişe bağlı fraksiyon üyelerinden Ali Fayyad, işgalcilere karşı direniş seçeneğine vurgu yaparak Hizbullah'ın Siyonist rejime karşı gücünün sadece 5'ini kullandığını vurguladı.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Filistinlilerin Aksa Tufanı operasyonunu başlatmak için meşru haklarına vurgu yaptı. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Filistinlilerin Aksa Tufanı operasyonunu başlatmak için meşru haklarına vurgu yaparken, Tel Aviv'i Lübnan topraklarına yönelik herhangi bir aptallık yapma konusunda uyarırken, aksi takdirde 33 günlük savaşın gelişmiş versiyonu ile karşı karşıya kalacağını belirtti. Şeyh Naim Kasım Siyonist rejime hitap ederek, herhangi bir aptallık yapıp Lübnan topraklarına saldırması halinde 33 günlük savaşın gelişmiş versiyonunun tekrarlanacağını ve işgal rejiminin başka bir skandal yenilgiye uğrayıp direnişin zaferlerine yeni bir zaferin ekleneceğini kaydetti. Hizbullah Genel Sekreteri Lübnan'da düzenlenen Bünyanel Mefsus isimli Diriliş Alemleri Birliği konferansında yaptığı konuşmada, işgal rejiminin Gazze'ye karşı savaşı durdurması halinde bölgede sükunet sağlanacağını ifade etti. Şeyh Naim Kasım, batıla karşı hak sesini yükseltmek için burada toplandıklarını da sözlerine ekledi.
MHP lideri Devlet Bahçeli bugün yaptığı açıklamada mübarek Ramazan ayı öncesi Gazze'de ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada benzeri bir çağrıda bulunarak Gazze'de ateşkes sağlanması gerektiğini belirtmişti. Bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mübarek Ramazan ayında İsrail ile Filistin arasında ara çözüm değil, kalıcı ve kesin çözüm vasatı oluşturulmalıdır. İlk sahurla birlikte hukuki, siyasi, insani, vicdani ve İslami ölçüler kapsamında muhkem barış projesi tezahür ve tedarik edilmeli. Türkiye bu konuda öncü rol oynamalı dedi. Bahçeli sözlerinin devamında Gazze'ye havadan yapılan cılız yardımları eleştirerek şu ifadeleri kullandı. Gazze'li mazlumlara havadan yapılan ve göstermelik olmasından başka bir manaya gelmeyen yardımların yerine Ramazan ayı münasebetiyle temel insani ihtiyaçların temini hususunda elbette seferberlik ruhuyla harekete geçilmeli. Petrol zengini ülkeler manevi sorumlulukların vecibesiyle inisiyatif üstlenmelidir. Ramazan ayının bereketiyle Filistin halkının gözyaşları silinmelidir. Mescid-i Aksa'nın hüzün ve ıstırap devri kapanmalıdır.
Ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'a ziyaret gerçekleştiren Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ermenistan ve Yunanistan arasında askeri teknik işbirliğine girişime konusunda anlaştıklarını belirtti. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a resmi ziyaret düzenledi. Dendias, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile bir araya geldi. İki bakan dar ve genişletilmiş formatta yaptıkları görüşmelerde savunma sektöründeki ikili işbirliğinin mevcut durumunu ele aldı. Ermenistan ve Yunanistan'ın askeri teknik işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz seçimlerin İran halkı için sandıklar ve katılımın öneminin simgesi olması etrafında. İslami Şura Meclisi 12. dönem ve liderlik uzmanlar Hubregan Meclisi'nin 6. dönem oyları sayım işlemi bu seçimlere de halkın geniş katılımı belirleyici rol ifa ettiği bir ortamda devam ediyor. İran halkı 1 Mart 2024 Cuma günü önceki yıllardaki seçimlerde olduğu gibi ülke genelindeki çeşitli oy verme merkezlerini büyük katılım göstererek bir kez daha siyasi katılım ve oy sandıklarına ve kendi seçimlerinden duydukları güveni dünyaya duyurmaya çalıştılar. İslami Şura Meclisi ve liderlik uzmanlar Hubregan Meclisi'nin bu dönemki seçimlerinin onları eski dönemlerden ayıran kendine has özellikleri vardır. Özellikle büyük şehirlerde çeşitli listelerin ve yeni siyasi akımların seçim yarışlarına katılması, adaylar arasındaki seçim yarışının daha coşkulu sürmesine neden olan etkenlerden biri oldu. Halkın büyük katılımı ise oy kullanma süresinin de aynı gün gece yarısına kadar uzatılmasına neden oldu. Oy sayım işlemi henüz tamamlanmadı ancak ön değerlendirmeler bazı illerde seçimlerin ikinci tura kaldığını gösteriyor. 1 Mart seçimleri milyonlarca İranlının siyasi katılım arzusunu ve halkın sandıklara olan güvenini ortaya koydu. Halkın katılım sayısını %42, seçmen sayısının ise 25 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor. Tabii ki oy sayımı devam ettikçe katılım yüzdesi ve seçmen sayısı artacaktır. Bu seçim döneminde İran dışında Batı, Amerika ve Siyonist seçime bağlı bazı düşman kanal ve medya kuruluşları seçim öncesinde kendi programlarında yalanlar söylemek ve karalama propagandaları ile seçmen sayısının az ve halk katılımının silikleştirmeye çalıştılar. Bu reklamlar ve olumsuz haberler seçim günü de devam etti. Ancak halkın yoğun katılımı İran karşıtı propaganda akışının hedeflerini bir kez daha etkisiz hale getirdi. Söz konusu medyalarda olumsuz haberlerin yayınlanması süreci seçimlerden sonra da halen devam ediyor. Propagandaların amacı da halkın sandık başına katılımının düşük olduğu yönündeki yanlış iddialara dayatmaktır.
Fakat yüzlerce saatlik televizyon haberleri ve farklı seçim bölgelerinden gelen binlerce farklı görüntü bu propagandaların asılsız olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda ise ülkede yapılan diğer seçimler gibi Cuma günkü seçimlerinde önemli ve temel bir etkisi oldu. Bu da insanların sandıklarda dikkate değer ve geniş çaplı bir şekilde bulunmasıydı. Ülkedeki siyasi akımlarda çok sayıda seçmen listesi sunarken halkın ilgisini sandıklara çekmede etkili rol oynadı. Batı medyasının Amerika ve Avrupa ülkelerindeki seçimlere ilişkin olarak çok daha düşük bir katılım yüzdesiyle defalarca propaganda yaptığı bir ortamda İran halkının katılım oranının %42 civarında olduğu tahmin ediliyor. Kentler ve köylerdeki sandıklarda oyların sayılması ile farklı seçim bölgelerinde İslami Şura Meclisi sonuçları açıklandı. 31 ilde 290 seçim bölgesinde ve 50 bin şubede atılan oylar sayıldı. 290 milletvekili sandalyesi için yarışan adaylar arasından 231'i birinci turda seçildi. Geri kalan sandalyeler için ise ikinci tur yarışmalar farklı bölgelerde düzenlenecek. Halkın bu seçimlere katılımı Amerika'da dahil olmak üzere batılı hükümetlerin ve onlarla uyumlu medyanın propagandasını etkisiz hale getirmesi, İran halkının her seçimde kendi isteklerini gerçekleştirmek için sandıktan ve siyasi katılımdan yararlandığını, batılı ve yabancı medyanın reklamlarının da kararlarını etkilemeyeceğini gösterdi.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Afganistan'da açlığın ve yoksulluğun kötüleştiği konusunda uluslararası kuruluşlara uyarı başlığı altında. Afganistan'da uluslararası yardımların azalması bu ülkede yoksulluğun ve açlığın daha da kötüleşmesine neden oldu. Dünya Gıda Programı bir raporunda Afganistan'da 4 milyon yetersiz beslenen çocuk ve annenin bulunduğunu, üstelik yardımların azalmasıyla birlikte Afganistan'da yoksulluk ve açlığın daha da arttığını belirtti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Afganistan'daki birçok yardım programının fon yetersizliği nedeniyle kesintiye uğradığını duyurdu. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ayrıca bu yıl Afganistan'a yardım için gereken 3,6 milyar doların yalnızca 87 milyon dolarının sağlandığını sözlerine ekledi. Daha önce Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi sosyal hizmet ve sağlık hizmetleri eksikliği de dahil olmak üzere mevcut eşitsizlikler ve zayıflıklar nedeniyle Afganistan'ın ciddi bir insani krizle karşı karşıya olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre Afganistan'daki 40 milyon insanın üçte birinden fazlası gıda kıtlığıyla karşı karşıya. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de bu örgütte şu ana kadar Afganistan'daki insani krizle başa çıkmak için gereken bütçenin küçük bir kısmını elde ettiğini doğruladı. Bu, Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlar dahil olmak üzere uluslararası kurumların Afganistan'da gıda güvenliğinin kötüleştiği ve bu ülkede milyonlarca insanın yaşadığı açlık krizi konusunda ikinci kez uyarıda bulunmasıdır. Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan'da yeniden iktidara gelmesinin ardından çeşitli faktörler bu ülkede gıda güvenliğinin giderek tehlikeye girmesine neden oldu. Taliban'ın iktidara gelmesi bahanesiyle yaklaşık 10 milyar dolarlık Afganistan varlığının Amerikan hükümeti tarafından bloke edilmesi ve bu grubun gıda ithal etme konusundaki mali gücünün azaltılması, Afganistan'daki ekonomik göstergelerde gözle görülür düşüşün yaşanması, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarındaki artış, uluslararası yardımların kesintiye uğraması veya ciddi oranda azalması, bu ülkenin açlık kriziyle karşı karşıya kalmasını ve gıda güvenliğinin tehlikeye atılmasının temel etkenleridir.
Böyle bir durumda Taliban hükümeti otoriter yaklaşımlarda ısrar etmesi ve kadınların bazı işlerde ve sivil toplum kuruluşlarında çalışmasının yasaklanması dahil olmak üzere kısıtlayıcı politikalar uygulaması nedeniyle Afganistan üzerindeki uluslararası baskıyı azaltacak zemine sağlayamadı. Aslına bakılırsa iç ve dış baskıların toplamı Afganistan'ı vatandaşlarından şiddetli yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya olduğu 7 ülkeden oluşan gruba yerleştirdi. Afganistan fakir ve aç ülkeler arasında yer alırken bu ülke halkının tarım ve hayvancılık konusundaki yapısı ve birikimi nedeniyle biraz planlama ve akıl yürütmeyle sadece gıda ihtiyacını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda bölgenin tahıl deposu haline gelebilir. Her halükarda Afganistan'da gıda krizinin yaşanmasıyla birlikte geçmiş hükümetlerin ve işgalcilerin bu ülke halkına yönelik ihanetleri ve suçları daha da görünür hale gelirken batılı hükümetler ve onlara bağlı kuruluşların Afgan halkının gıda sorunlarının çözümüne yönelik ciddi bir adım atmak istediği görünmüyor. Dolayısıyla bu durumda Afganistan halkı ve yetkilileri yoksulluk ve açlık sorununun köklerini çözmek için sonuçsuz anlaşmazlık ve çatışmaları çözerek gıda sorunlarının çözülmesine ve krizin sona ermesine yardımcı olmak için başta İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere bölgesel kurumların desteğine umut bağlaması gerekiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi
sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Dün akşamki sohbetimizde Gazze'de yaşanan olaylarla ilgili İsrail rejiminin saldırılar konusunda uzman konuğumuzun görüşlerinin birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Konuyla ilgili kalan diğer soruları cevaplamak için uzman konuğumuzun sohbetlerinin ikinci bölümünü bugünkü yayınımızda sizlere sunuyoruz. Muhabirimiz Sayın Kasım Alcani ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Efendim şimdi Gazze Savaşı'nda Amerika'nın İsrail'e desteği hep konuşuldu ve konuşuluyor bildiğiniz gibi. Amerika'nın sahada ve masa üzerinde İsrail'i desteklemesini siz nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, bu sualin cevabını şuradan başlayarak aktarmakta fayda var. Özellikle ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden o zamanlar 2017 yılında Dünya Yahudi Kongresi'nin New York'taki toplantısında Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl ödülünü alırken Siyonistim, Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yok demişti. İşte bugün de İsrail'in saldırganlığının ve Filistinlere karşı uyguladığı soykırım ve zulmün arkasında Amerikan emperyalizmi var, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tutumu var. Filistin topraklarında Yahudilerin tam hakimiyeti olarak kısaca tarif edebileceğimiz Siyonizm, ABD yönetiminin tam desteğiyle ayakta kalıyor diyebiliriz. John Biden, İsrail yönetiminin Kudüs'te doğu kapısında Filistinlere müdahalesinin ardından o zamanlar Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistin evlerinden çıkartılma girişimini sonra Kadir Gecesi Mescid-i Aksa'da namaz kılanların üzerine bomba ve plastik mermilerle saldırmasını görmezden gelip yine Netanyahu hükümetinin yani İsrail'in yanında olduğunu açıklamıştı. Dolayısıyla da ABD Dışişleri Bakanı Blinken de Siyonist olduğunu ve bir Siyonist olarak burada bulunduğunu söylemişti ve var güçleriyle Siyonist İsrail rejiminin yanında olacağını ifade etmişti. Bundan önceki ABD Başkanı Trump da tacir Trump yönetimi de aynı şekilde işte elçiliği Kudüs'e taşıması ardından Arap ülkelerine baskı yaparak onların da orada elçilik açması noktasında girişimleri sözün bittiği noktaydı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde Siyonizmin ağırlığını yadsıyamayız. Bunlardan da anlaşılacağına göre. Dolayısıyla Amerikan hem o anlamda Siyonist İsrail rejiminin yanında duruyor. Diğer anlamda ise Orta Doğu'yu Siyonizm, İsrail sopasıyla ezmeye, baskılamaya çalıştığını da söylersek yanlış bir ifade kullanmamış oluruz.
Tahran Radyosu.
Son olarak başta İslam ülkeler olmak üzere bölge ülkelerin bu savaş konusundaki tutum ve politikaları konusunda nedir fikriniz?
Aslında şunu ifade etmek lazım belki de başta. İran İslam Cumhuriyeti'nin devrim lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin bir çağrısı vardı. Bundan birkaç yıl önce. Hangi yıl olduğunu şu anda anımsayamıyorum ama Filistinlerin yaşadığı dramı, İsrail işgalinin durması ve bunun bir sonuca bağlanması noktasında dünyadaki bütün Filistinlilerin bir karar vermesi özgür iradeleriyle, ama nerede Filistinli varsa onların verdiği karara bütün dünyanın uyması, bizde dahil uyması en doğru seçenektir demişti. Ama ne yazık ki bu görmezden gelindi ve bunun olması noktasında aslında neyin ne olacağını emperyalistler ve siyonistler bildiği için bunu dikkate alınmadı. Aslında önemli bir çağrıydı bu. Neticede yıllardır devam eden, bir asrı aşkındır devam eden İsrail sorununun gittikçe artık dayanılmaz bir noktaya geldiğini, İslam İşbirliği Örgütü'nün bir işe yaramadığını, nasıl ki Birleşmiş Milletler'de ABD'nin NATO'suna, vetosuna, özür dilerim, vetosuna rağmen bir şey yapılamıyorsa, İşte Suudi Arabistan'ın da başını çektiği İslam İşbirliği Örgütü ne yazık ki işte Ürdün ve diğer ülkeciklerin Batı'ya bağımlı, İsrail'e bağımlı, güdümlü, Filistin diye bir dertleri olmayan yönetimlerin tutumları hiç değişmedi. Aksine daha da saf değiştirerek İsrail bağımlısı ve Amerikan yanlısı bir tutum izlemeye devam etti. Bunu Suriye Savaşı'nda da gördük, Suriye yıkımında da gördük. Neticede baktığımız zaman bu işe dur diyebilecek işte İran, Türkiye, Mısır, bu üç ülkenin tutumları çok önemliydi. Suriye'nin yıkılması zaten en önemli acılardan birisiydi, Suriye Savaşı ne yazık ki. Ve bu da İslam ülkelerinin eliyle oldu, ne acı bir şey ki. Ama şu anda gelinen noktada eğer Gazze düşerse bu sessizlikle beraber artık bunun akabinde başka Orta Doğu'da başka ülkelerin de aynı akıbeti paylaşacağını insanlar gördü, yönetimler de gördü aslında. Bunu Suudi rejimi de biliyor, diğerleri de biliyor. Dolayısıyla da bu, özellikle Türkiye'nin İran'la beraber, Mısır işte buna yanaşmıyor ne yazık ki. Irak zaten direniş hattında, Irak yönetimi zaten İsrail'e karşı elçiliği de yok orada. İsrail'i de tanımıyor. Neticede el birliğinden başka yapacak bir çözüm yolunun olmadığının görülmesi gerekiyor. Elbette herkes elinden geleni yapıyor ama elimizdeki araçlar çok güçlü, tavır takınacağımız araçlarımız var. Ama ne yazık ki bunları kullanma noktasında İslam bölge ülkeleri bazı birkaç ülkenin dışında ellerinden gelen dirayetli tutumu sergileme noktasında tereddütlü davranıyorlar. Amerika'nın baskısından çekiniyorlar. Dolayısıyla da bununla, bu da İsrail'i cesaretlendirmeye, soykırımına devam etmeye bir neden olarak göz önünde bulunduruluyor. Ama önümüzdeki günlerde belki de bu farklı bir noktada kendini ortaya koyacak. Bunu da bekleyip göreceğiz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde muhabirimiz Sayın Kasım Alcan ile Gazze Savaşı ve olaylarıyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü dinlediniz değerli dinleyiciler bu konuda. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Armani Emruz gazetesi, İran'da İslami Şura Meclis seçimleri sonucunun bazı bölgelerde ikinci tura kaldığını, gelecek meclisin başkanlığı hakkında tahminlerin yapıldığını, Taliban yönetiminin tüm uluslararası anlaşmalar ve ikili anlaşmaya rağmen İran'a su hakkını vermemek için yan çizdiğini belirtiyor. Asya gazetesi ise Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye yardımın arttırılması için bir bildiri yayımladığını belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptığı açıklamalı ile Siyonist rejimin insani yardım dağıtım sahasında Filistinli sivillerin toplandığı son saldırıya ilişkin endişelerini dile getirerek Gazze'ye yardımın artırılması çağrısında bulundu. El Cezire'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri bir bildiri yayımlayarak Filistinli sivilleri desteklemek ve Gazze şeridinin altyapısını korumak için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Siyonist rejimin gıda dağıtım sahasında sivillerin toplandığı anda gerçekleştirdiği ve 100 kişinin hayatını kaybettiği ve 1000'e yakın kişinin de yaralandığı saldırı hakkında güvenlik konseyleri yalnızca endişelerini dile getirmekle ve yardım etmenin gerekliliğini dile getirmekle yetindiler. Güvenlik konseyi açıklamasında Gazze'de yaşayan 2 milyon 200 bin Filistinlinin tamamının akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalacağının tahmin edilmesinden büyük endişe duyulduğunu ve ilgili tüm taraflardan insani yasalara uymaları, sivilleri korumak ve onlara insani yardım göndermek için gerekli koşulları sağlamalarını istedi ve konsey, Siyonist rejimden Gazze'ye insani yardım girişi için geçişlerin açık kalmasını ve yardımların artırılmasını istedi.
Tahran Radyosu.
Cevan gazetesi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı'ndan naklen, Hatemül Enbiya karargahının düşmanın ekonomi komplosunu etkisiz hale getirdiğini belirttiğini, Gazze'ye havadan yardım yapılmaya çalışırken karadan katliamın devam ettiğini, son saldırıda bir binada ikisi bebek olmak üzere 6 çocuğun da aralarında olan 14 kişinin şehit olduklarını duyuruyor. İttilat gazetesi ise Hamas hareketinin liderlerinden Usame Hamdan'ın Amerika'nın soykırım yapan Siyonist İsrail'e desteğine değindiği haberinde şunları okuyoruz.
Hamas hareketinin liderlerinden Usame Hamdan bu sabah yaptığı açıklamada Amerika'nın tutumunun hala Gazze'deki Siyonist rejimin katliamlarını desteklemek olduğunu ifade etti. Filistin merkezli Sama'da yer alan habere göre Usame Hamdan Al Arabi kanalına verdiği röportajda Kahire'ye seyahat daveti aldık ve medyada bahsedilen ateşkesle ilgili cevabımızı sunmak üzere hareketten bir heyet gönderildiği haberi beni şaşırttı ifadelerini kullandı. Hamdan açıklamalarının devamında Amerikan hükümetinin tutumu hala Siyonist rejime suçunu sürdürme şansı veriyor dedi. Hamas yetkilisi ayrıca Siyonist rejim ateşkes istemiyor ve halkımızı kuşatma ve açlıkla öldürmeye devam ediyor. Bugün ve yarın Kahire'de yeni tur müzakereler yapılacak ve milletimizi memnun edecek bir sonuca ulaşmak istiyoruz açıklamasında bulundu.
Cumhuriyet İslami Gazetesi, Gazze'de ateşkes görüşmelerinde ilerleme yaşandığını, Tahran ve diğer 20 bölgede meclis seçimlerinin ikinci tura taşındığını, Mısırlı bir analistten naklen Gazze'ye havadan yardım yapılmasının insanlığa hakaret olduğunu belirttiğini yazıyor. Khorasan gazetesi ise Ehud Barak'ın Netanyahu'nun kişisel çıkarları nedeniyle esir değişimi anlaşmasına karşı çıktığını söylediğini ifade ederek şunlara yer veriyor.
Siyonist rejimin eski başbakanı Barak, bu rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu siyasi çıkarlarını gerçekleştirmek adına Hamas'la yapılan esir takası anlaşmasının imzalanmasını engelliyor. Siyonist rejim radyosuna röportaj veren eski başbakan Ehud Barak, Netanyahu kişisel siyasi çıkarları nedeniyle Hamas hareketiyle yapılan esir değişimi anlaşmasının imzalanmasını engelliyor. Görevinde kalabilmek için Hamas'la yeni bir esir takası anlaşması yapılmasını engelleyen adımlar atıyor açıklamasında bulundu. Güvenlik Enstitüsü'nün yaklaşımının ve Benny Gantz ile Eisenkot'un görüşlerinin aksine Netanyahu'nun Hamas önünde güçlü bir komutan olduğunu göstermekle meşgul olduğunu sözlerine ekleyen Barak, Netanyahu resmi olarak Gazze'deki mahkumların serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşma istiyor ancak attığı mevcut adımlar şüpheli. Hedeflerinin ne olduğu belli değil. Bunu kanıtlamanın nedenlerinden biri bu kritik aşamada Hamas komutanlarının öldürülmesi gerektiğine dair defalarca yaptığı açıklamalardır dedi. Siyonist rejimin eski başbakanı bu rejim için en iyi çözümün Arap ülkeleri ve Amerika'nın katılımıyla yapılacak büyük bir siyasi anlaşma olduğunu sürdürerek ancak hesapları bilinmeyen Netanyahu yönetiminin gölgesinde bunun gerçekleşmesinin imkansız olduğunu dile getirdi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars'ta Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars'ta yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars'ta kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Yaşam bize hibe edilen bir nimettir. Yaşam iyilikler, kötülükler, inişler, çıkışlar ile doludur. Kah çok zor, kah da çok içe sinen bir şekilde geçmesiyle zamanın akışını unutturur. Zorluklar gerçekte her kişinin hayatının deneyimleridir. Hayatın zorluklarından ve lezzetlerinden geçici olacağını bilmek, insanın zorluklarda sabırsızlanmanın ve sevinç dolu anlarda bile kendini kaybetmesini engellemek için yeterlidir. Bundan dolayı her insan kendisi için en iyileri yaratıp yaşama nimetinden de en iyi şekilde yararlanmalıdır. Biz irademiz, azmimiz ve deneyimlerden ders çıkarmamız ile ümitsizliği ümide, mağlubiyeti galibiyete ve gözyaşlarını gülüşlere çevirmeye kadiriz. Bunun için daha iyi yaşamak sanatını bilmemiz gerekiyor. Bunu bilirsek hayatımızın her anında mutluluk ve neşe ile yaşayacağız. Mükemmel anlar yaratmak bizim elimizdedir. İyi Yaşamak Sanatı adlı programımız ile yeni bir başlangıca hazır mısınız? Bu yeni başlangıç sizin hayatınızda yeni sayfalar açıp hayatınızın kalitesini artıracaktır. Biz mutlu ve bahtiyar yaşamak için ortak bir ilkeye veya kurala erişmek istiyoruz. Halbuki böyle bir sihirli ilacın dış dünyadaki varlığı söz konusu bile değildir. Her insanın isteklerinin ve zevkinin başka insanlara kıyasla farklı olmasından dolayı bütün insanların başarılı olması ve isteklerine ulaşması için de ortak bir ilke veya yasa söz konusu olamaz. Böylece her insan daha iyi yaşamak için kendine özgü bir yol seçmelidir. Bütün bunlara rağmen daha iyi yaşamak için genel olarak belli kurallar mevcuttur. Din alimleri, düşünürler ve psikologların sözlerinde bu kurallara rastlamak mümkün. Bu sözlere ve özdeyişlere dikkat ederek daha sağlam yollarda yürünebilir. Bu büyük insanlar ve uzmanlar daha iyi yaşamak için gereken ilk adımın insanın zihninde atılmasını düşünüyorlar. Psikologlar insanın zihninin olağanüstü bir güce sahip olduğunu hatırlatırken şöyle bir düşünceye sahipler. Sizin başınıza gelen bütün olayları sizin düşünceleriniz belirleyip kontrol ediyor. İnsan kendi düşünce tarzını değiştirmeye gücü yetiyor. Hayatında yaşanan olaylardan ve hatalardan çıkarılan dersler sayesinde her insan kendi yolunu analiz edecek potansiyele sahip oluyor. Örneğin bir insan yıllar önce başka bir karar alması halinde şimdi daha iyi bir yaşama sahip olabileceğini ancak hatalı bir karar vermekle sorunlu bir hayat yaşadığını kolayca anlayabilir.
Tahran Radyosu.
Bazı insanlar ise akıl yormak ve düşürmeye talip insanlar olmadıklarından dolayı şöyle bir kanıya sahipler. Oluruna bırak. Bu tip insanlar daha iyi yaşamaya talip olmayanlardır. Bunlar kendilerine bir yaprak gibi rüzgara bırakmışlardır. Aklı bir kenara bırakıp işler hakkında düşünmemek insanı büyük sorunlarla karşı karşıya bırakır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ilahi peygamberler ise halkın aklının ve düşüncesinin yetiştirilmesi ve terbiyesi için her türlü çabayı göstermişlerdir. Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanları işleri üzerinde akıl yormaya ve düşünmeye yönlendirip daha iyi yaşama sahip olmalarını istiyordu. Düşünce ruhun yetiştiricisi ve tamamlayıcısıdır. Düşünmek ile hatalar azalır ve insanın ruhsal potansiyelleri de dışarı vurur. Düşünce ve fikir varlık aleminin gerçeklerine giden yolları bize sunar. İyilikler ve ilgili düşünceler devam etmesi halinde insan da yavaş yavaş iyiliğe doğru harekete başlayıp davranışları da güzel ve layık olur. Bu gerçekler vahiy hanedanı imamlar ve peygamberlerimizden rivayetlerde de değinilen konulardır. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Düşünce insanı iyiliklere ve bunları uygulamasına yöneltir. Her kişi fikir ve düşüncesiyle vücudunda saklı olan büyük güçleri yüzeye çıkarıp fiilen kullanması ve uyandırması gücüne sahiptir. Bu mesele ise insanın daha iyi yaşamasına yol açacaktır. Doğru ve derin düşünme yolunda en büyük engellerden biri de insanın günlük hayatında farklı düşüncelerin ve fikirlerin hücumuna maruz kalıp zihninin karışmasıdır. Kimi zamanlar insanlar eskide yaşadığı acı hatalar ile uğraşıp düşünceye dalar. Ancak bu düşünme tarzı bir işe yaramayacaktır. Tam tersi insanın neşesini kaçırıp onun güçlerini de zayıflatmış olacaktır. Kötü hatıraları düşünmek insanın enerjisini de dikkat çekici bir derecede sömürür. Bu yüzden insanların düşüncelerini kontrol etmesi de kaçınılmaz ve zaruri görünmektedir. Düşüncenin kontrolü ve düzeltilmesi de insanların en kadim zamandan beri peşinde olduğu bir arzudur. İnsanoğlunun en önemli özelliklerinden ve başka varlıklar karşısındaki ayırıcı özelliği olan düşünme ve fikirden en iyi şekilde yararlanıp doğru düşünme tekniğini de öğrenmesi lazım. Masum Ehl-i Beytimizden edilen rivayetler ve Kur'an-ı Kerim'de de düşünmenin en güzeli gerçekleri ve varlık ve yokluk meselelerini araştıran düşünme tarzıdır. Bunun örnekleri ise Allah'ı, alemi ve insanı tanımaya çalışmaktır. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Kullar akılları ile kendi Allah'ını tanıyıp kendilerinin yaratılmış olduklarını anlarlar. İmam Ali Aleyhisselam ise şöyle buyuruyor. Akıl aracılığı ile Allah'ı tanımak daha devamlı bir hale gelir. İnsan daha iyi yaşamak için varlık âleme, yaratan ve onun sonsuz gücü üzerinde fikir yürütmesi lazım. Eşsiz yaradana sırtını yaslamak ve güvenmek insana huzur veren bir olaydır. Allah'ın sonsuz gücüyle insanın arkasında olduğunu ve insanı koruduğunu hatta ondan istediğini icabet edeceğini bilmek birçok kaygı ve boş düşüncenin insandan uzaklaşmasına neden olur. Yaradanı taramak ve ona elden geldiğince yakınlaşmak insanın kalbini parlatır ve aklın daha fazla gerçekleri kavraması için zemin hazırlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 191. ayetinde bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerinde yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Kur'an-ı Kerim bu kişileri akıl ehli olarak adlandırır. Yani akıl ehli Allah'ı her durumda yad eden ve alemlerin yaratılışını düşünen insanlar olarak tanıtır. Bu insanlar alemin yaratılışını düşünmeleriyle tedbirli ve en güzel yöneten bir yaratanın varlığını anlarlar. Bu onların daimi zikridir. Onlar bu alemin ötesinde Allah'ın ceza ve mükafat vereceği sonsuz bir hayatın var olduğunu anlayan insanlardır. Kur'an-ı Kerim açısından akıl sahipleri ahiret aleminin ve diğer alem olmadan yaratılışın temelden batıl olacağını anlayanlardır. Onlar Allah'tan rahmet dileyenlerdir. Bu düşünce tarzı insanı iyiliklere çağırıp onun kötü ve güzel olmayan davranışlardan sakındırır. İşte bu düşünce tarzı insan için daha iyi bir yaşam vaat ediyor. Varlık alemini, ahiret alemini düşünmek ve Allah'ın hiçbir işinin hedefsiz ve boş olmadığına kanaat getirmesi ve yaratılıştan güdülen amacın insanın iyiliklere ve kemale doğru yetiştirilmesi olduğuna inanmak, ahlakı da güçlendiren bir etkendir. Bu doğrultuda yürüyen bir insan, faziletlere kötü huylardan ayırt edebilir ve her daim faziletler ve iyilikler tarafından adım atmayı da seçer. İmam Sadık Aleyhisselam aklın bu boyutu ile ilgili şöyle buyurmaktadır. Asıl akıl, iyi ameli kötü ve güzel olmayan amelden ayırabilen akıldır. Şimdi ömrünün her anına daha dikkatli bakmanın zamanıdır. Ömrünü nasıl geçirmişsin? Acaba düşünme ve akıl yormayı mı seçmişsin, yoksa sadece denemekle mi meşgulsun? Tabii en iyi yol akıl ve düşünme yoludur. Bundan ötürü daha iyi yaşamak için ilk olarak aklını öne çıkarıp düşünmekle başlayalım. Yaşam dediğin hareketlilik demek. Yaşam dediğin coşku demek. Yaşam dediğin yeni gece, yeni gün, yeni düşünce demek. Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızı dinlediniz. Programlarımızı Tarhan Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin 7. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hicretin 10. yılında veda haccı meselesi ve İslam peygamberinin vefatına ayırdık. Hep birlikte dinleyelim.
Hicretin 10. yılının Zilkade ayında İslam peygamberi müezzinlere yüksek sesle o hazreten bu yıl hac ziyaretine gideceğini duyurmalarını emretti. Zilkade'nin 25 veya 26. gününde bazıları sayılarını 100.000 olarak beyan ettiği muazzam hac kafilesi İslam peygamberinin önderliğinde Medine'den ayrıldı. Allah Resulü Şecere Camii'nde ihram bağladı ve lebbeyk dedi ve Müslümanlar da o hazrete uyarak ihram bağladıktan sonra lebbeyk dedi.
Bu yolculukta Allah Resulü her fırsatı değerlendirerek insanlarla sohbet ediyor ve ilahi ahkamı buyuruyordu. Allah Resulü Hac-ı Ekber olarak adlandırılan Arefe gününde sahabeye hutbe okudu ve bu hutbede birkaç önemli noktayı hatırlatarak şöyle buyurdu. Ey insanlar! sözümü dinleyin. Çünkü bu yıldan sonra belki de hiçbir zaman sizinle görüşemeyeceğim. Ey insanlar, sizin canınız ve malınız birbirine haramdır. Tıpkı bu gün ve bu ay, haram ay ve haram gün olduğu gibi. Hepiniz amelleriniz sorgulanmak üzere Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Kimin elinde başkasından bir emanet varsa, onu emin olarak bilen sahibine iade etsin. Ey insanlar! Şeytan bu topraklarda tapılmaktan ebediyen umudunu kesmiştir. Ancak buna karşın dininizde ondan sakının. Eşlerinizi haklarına dikkat edin. Onlar sizin elinizde ilahi emanetlerdir. Ey insanlar! Tüm Müslümanlar birbirinin kardeşidir. Ve hiçbir Müslüman bir başka Müslümanın malı üzerinde onun rızası olmadan hiçbir hakkı yoktur.
İslam peygamberi bu yolculukta ve hac sırasında 3 önemli hutbesinde daima Müslümanların arasında vahdet ve kardeşliğe vurgu yapıyordu. Gerçekte Müslümanların geleceği ve İslam ümmetinin ileride karşılaşacağı sorunlar o Hazreti kaygılandırıyordu. Zira Allah Resulü münafıkların maceracılığını görmüştü. Münafıklar Tebuk Savaşı'ndan önce o Hazreti suikast düzenlemek istemişti. Ve şimdi suikast komplolları etkisiz hale getirildikten sonra bu dini hareketin liderinin rehlet etmesini bekliyordu. Öte yandan Hicaz topraklarında yer yer nübüvvet iddiasında bulunanlar muhalefet bayrağını dikmeye başlamıştı.
O yıl Müslümanlar İslam peygamberinin öğretileriyle hac farizesini tamamladı. Allah Resulü 10 yıl hicranın ardından kendi kenti olan Mekke'ye geri dönmüştü. Bu yüzden hac farizesi tamamlandıktan sonra bir süre Mekke'de kalması bekleniyordu. Ancak hac farizesi biter bitmez Allah Resulü müezzini Bilal'e halka Mekke'den ayrılmak üzere hareket etmelerini ilan etmesini emretti. O yıl hemen hemen tüm hacılar Allah Resulüne eşlik etti. Hatta kuzeye doğru gitmeleri gereken Yemenli hacılar da Allah Resulünü bırakmadı ve o hazrete eşlik etti. Hac kafilesi Kadir-i Hum'a geldiğinde Allah Resulü şöyle buyurdu. Ey insanlar! Allah'ın davet edicisine icabet edin. Zira ben Allah'ın mesajını getirdim. Bu sözler önemli bir mesajın habercisiydi. Bu mesaj Maide suresinin 67. ayetinde İslam peygamberine şöyle nazil olmuştu.
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
أي رسول ربنا سنا إندرلني tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah kafirler topluluğuna rehberlik etmez.
Bu ayet nazil olduktan sonra Allah Resulü Yüce Allah'ın inayetiyle kendisinden sonraki halefi ve onu açıklama konusunda emin oldu ve böylece ilahi emri yerine getirmeye hazırlandı. Bir süre sonra Kadir-i Hun'da Allah Resulü şöyle emretti: "Tüm insanlar dursun ve önden gidenler geri gelsin ve arkadan gelenler de gelip beklesin." Bu emrin üzerine herkes durdu ve önden gidenler geri döndü ve tüm insanlar Kadir-i Hun'da merkeplerden inerek dinlenmeye başladı. O gün güneşin sıcaklığı yeri de iyice ısıtmış ve yakıcı hale getirmişti. Öyle ki insanlar hatta Allah Resulü elbiselerinin bir parçasını üzerlerine çekerek bir parçasını da ayakları altına sermişti. O sırada sahabe bir gölgeliğin altına taşları ve atların ve develerin semerelerini üst üste yığarak Allah Resulü için bir minber kurdular ve üzerine de bir örtü attılar. İslam peygamberi develerin semerelerinden kurulan minberin üzerine çıktı. Hazreti Ali aleyhisselam biraz ötede ve Allah Resulü'nün yanında duruyordu. Kur'an-ı Kerim'in batını ve tefsiri benim şimdi eline tutup kaldırdığımdan başka kimseyi işaret etmiyor. Bu sözün üzerine Allah Resulü Hazreti Ali aleyhisselamın elini tuttu ve kaldırdı ve şöyle buyurdu: "Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır."
Kalabalık arasında büyük bir coşku ve heyecan vardı. Herkes bir şeyler söylüyor ve Hazreti Ali'nin iyi sıfatlarından birini anlatıyordu. Allah Resulü konuşmasını bitirdikten sonra insanlar Resulullah'ın halifi seçilen Hazreti Ali Aleyhisselam'ı kutlamak için ona doğru gelmeye başladı. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Hamdolsun bizi tüm alimlere üstün kılan Yüce Allah'a." Allah Resulü'nün yüz ifadesi zaferlerde veya yenilgilerde pek az değişirdi. Ancak Kadir-i Hun bayramında mübarek dudaklarında tatlı bir tebessüm ve yüzünde şad bir ifade göze çarpıyor ve şöyle buyuruyordu: "Beni kutlayın, beni tebrik edin. Zira Rabbim beni nübüvvet ve ehli beytimi de imametle onurlandırdı."
Tahran Radyosu.
Bu gelişmenin ardından Allah Resulü Medine'ye döndü ve Zilhicce ve Muharrem ve Sefer aylarını Medine'de geçirdi. Ancak yavaş yavaş o hazreti hastalık işaretleri belirmeye başladı. Resulullah'ın durumu iyi olmayan ve hüzünlü günlerden birinde o hazret camiye geldi ve risaletini halka tebliğ etti. Onayını aldıktan sonra eğer birinin hakkında farkında olmadan bir cefada bulunduysa öne çıkıp kısas etmesini istedi. O sırada sahabeden biri yaklaştı ve şöyle arz etti: "Bir keresinde siz bir deveyi kırbaçlamak istediğinizde yanlışlıkla bana vurdunuz. Allah Resulü hastalığı yüzünden zayıf düştüğü halde halkın hakkının eda edilmesi ve karşı tarafın rızasının kazanılmasının önemini göstermek için elbisesini çıkardı ve o adamdan hakkını almasını istedi. Adam yaklaştı ve kısas yerine Resulullah'ın mübarek bedenini öptü.
Evet, sonunda o acı gün gelip çattı. Allah Resulü yatakta hasta vaziyette yatıyordu. Resulullah kah gözlerini kapatıyor, baygınlık geçiriyor, kah kendine gelerek son önemli noktaları hatırlatıyordu. Hazreti Ali aleyhisselam Resulullah'ın yanı başında oturuyordu. O sırada Hasan ve Hüseyin de gözyaşlarına hakim olamazken yaklaştılar ve Resulullah'a sarıldılar. Hazreti Ali aleyhisselam onları ayırmak istedi. Fakat o sırada Resulullah kendine geldi ve gözlerini açtıktan sonra şöyle buyurdu. Aliciğim, müsaade et de onları koklayayım. Onlar da beni koklasın. Ben onlara, onlar da bana doysun. Yavaş yavaş Resulullah'ın sağlık durumu kötüleşmeye başladı. Ve sonunda meşhur rivayete göre Gameri 11. yılın Safer ayının 28. günü ümmetin emini ve beşeriyetin önderi fani dünyadan ayrıldı.
Allah Resulü vefat ettikten sonra İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurdu. Resulullah'ın rihleti omuzlarıma öylesine ağır bir yük koydu ki eğer bu yükü dağlara yükleseler onu kaldırmaya gücü yetmeyeceğini zannettim. İmam Ali aleyhisselam büyük bir hüzün içinde ve gözyaşını tutamazken Resulullah'a gusül yaptı, ardından da üzerindeki örtüyü açtı ve şöyle dedi. Annem ve babam sana feda olsun. Sen pak yaşadın ve pak bu dünyadan ayrıldın. Senin rihletinle nübüvvet ve risalet bağı koptu, oysa diğer enbiyanın rihletiyle böyle olmamıştı. Sen o kadar makam ve şana kavuştun ki Allah'ın özel selam ve salavatını hak ettin ve o kadar geniş bakışlıydın ki tüm insanlar senin gözünde birdi. Annem ve babam sana feda olsun. Bizi Rabbinin yanında hatırla ve bizi özel inayetinden mahrum etme.
Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'da şöyle buyuruyor. Allah Resulü başı benim göğsümün üzerindeyken bu dünyadan ayrıldı ve benim kucağımda can verdi ve ben o hazreti gusur etmekle görevlendirildim. Melekler bu işte bana yardımcı oldu. Sanki evin her tarafı kapı ve duvarları ağlıyor ve inliyordu. Her taraftan figan sesleri yükseliyordu. Bazı melekler iniyor, bazıları yukarı çıkıyordu. Onların namaz fısıltıları bir an bile kesilmiyordu. Ta ki o hazreti mezarına yerleştirdik. Hazreti Ali aleyhisselam, Resulullah'ın mutahhar naaşını defnederken gözyaşları içinde şöyle buyurdu. Sabır güzeldir ama senin hakkında değil. Sabırsızlık güzel değildir ama senin hicranından değil. Senden ayrılma yüzünden gönüllere oturan hüzün ise çok büyüktür.
Evet, İslam peygamberi Hakk'ın davetine lebbeyk dedi. Fakat o hazretin çabaları sayesinde aziz İslam beşeriye tarihinde bir dönüm noktası oldu ve sayısız getirilerine beşeriyete sundu. İslam peygamberinin büyük hareketi, hayat veren yağmur misali, sapkın ve cahil bir toplumun üzerine yağdı ve ahlak, fazilet, insaniyet ve kardeşliği geliştirdi. Allah Resulü beşeri toplumda derin bir inkılap yarattı ve beşeriyeti amel ve davranışları üzerinde düşünmeye ve etnik bağnazlık ve ırkçılıktan kurtulmasına ve Hakk'a yönelmesine, birlikleri tercih etmesine vesile oldu. Allah Resulü, tüm çağlara uygun olan ve uyumlu hale gelen evrensel bir dini miras bıraktı.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parsudi.com adresinden takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-1627 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Ready?